Ayrım 8.
Almanya'nın iyiliği için harekete geçmekten korkan amirlerinden daha iyi karar verdiğini düşünüyordu. ABD Türkiye'yi işgal etmeyi planlıyorsa Türkler bunu öğrenmeliydi. Rotterdam'dan Bonn'a yolculuk son derece iyi aydınlatılmış otobanda sarsıntısız sürüyordu. Zaten Almanya'nın en ünlü özelliklerinden biri bu otobanlar değil miydi? Gökhan kafasını koltuğa dayamış bambaşka bir yolculuk yapıyordu. Geçmişe. Zonguldak'ta küçük bir sahil kasabasında büyümüştü. Her yaz Ankara'dan gelenlerin tatil mekanıydı burası. Burada bir de askeri deniz üssü bulunuyordu. Assubay olan babası bu üsten emekli olduktan sonra küçük bir lokanta açmıştı. Gökhan okullar tatil olduğunda babasına yardım ediyordu. Teoman amcasıyla orada tanışmıştı. Gökhan'ın onun hakkında bildiği Ankara'da önemli bir avukatken birden işlerini ortağına devredip yıllardır tatil için geldiği bu küçük tatil kasabasına yerleşmiş olduğuydu. Ama inanılmaz geniş kültürü ve önemli tanıdıkları olan bir adamdı. Sık sık lokantadaki masasında başkentten gelen kodamanlar misafir olurdu. Evlenmemişti. Bazen çok sarhoş olduğunda gençliğinde yaşadığı sonu hüzünlü bir aşkın bölük börçük sayıklamasını yapardı. Küçük Gökhan'ı hiç doğmamış oğlu yerine koymuştu. Saatler boyu sohbetler eder, ona dünyayı, tarihi, politikayı, ideolojileri anlatırdı. Henüz ortaokula giden Gökhan'ın yaşıtları Sovyetler Birliği'nin komünist olduğunu bilmezken o Küba krizini, Macaristan'daki ayaklanmayı, Prag baharını, dünya üzerindeki iki büyük gücün karşılıklı sürdükleri piyonları öğreniyordu. Ortaokulu bitirip takdirli karnesini lokantaya getirdiği gün Teoman amcanın babasını bir kenara çekip hararetli bir şekilde konuştuğunu gördü. Gökhan bu konuşmanın onun hakkında olduğunu sezmişti ama onu görünce tartışmayı kestiler. Bir hafta sonra lokantaya giren siyah takım elbiseli bir adam Teoman amcanın masasına oturdu. Ankara'dan gelen önemli biri olduğu belliydi. Dışarıda koltuk altlığında silah olan iki koruma bekliyordu. Gökhan diğer masalara servis yaparken onun bakışlarını üzerinde hissetti. Nihayet Teoman amca çağırdığında kalbi heyecandan kuş gibi çarparken yanlarına gitti Gökhan. "Bu Salih amcan Gökhan, senin için çağırdım onu Ankara'dan." Gökhan ne diyeceğini bilemiyordu. Post bıyıklı adamın uzun ciddi bir yüzü vardı. Siyah camlı gözlükleri küçük çocuğu korkutmuştu. "Teoman Bey senin çok zeki bir çocuk olduğunu söylüyor. Tarihe ve politikaya meraklıymışsın," dedi adam süre giden sessizliği bozarak. Bu bir soru değildi ve Gökhan yine konuşmadı. Teoman amcanın tavsiyelerinden biriydi bu. Salih Bey ardı ardına Gökhan'ın bilgisini sınayan sorular sormaya başladı. Önce basitti sorular, Angola hangi kıtadadır, Vietnam Savaşı'nda Kuzey'in lideri kimdi gibi. Daha sonra bilinenden yola çıkan yorum soruları gelmeye başladı. Japonya'yı yendikten sonra Truman MacArthur'u niye kovmuştu? Nasır Süveyş kanalını millileştirdiğinde müdahale etmek isteyen İngiltere'yi ABD nasıl ve niye durdurmuştu? Küba krizinde Türkiye pazarlık masasında nasıl anılmıştı gibi. Gökhan elinden geldiğince kısa ve net cevap vermeye çalışmıştı. Salih Bey'in tepkilerinden yanıtları beğenip beğenmediği anlaşılmıyordu. Ama Teoman amcanın yüzü gülüyordu. Bir saat sonra Salih Bey bardağından son yudumu aldığında Teoman amca Gökhan'ı masadan uzaklaştırarak babasını çağırdı. Bu kez masaya oturan babasıydı. Babasını bir konuda ikna etmeye çalışıyorlardı. O akşam annesinin hazırladığı küçük bir bavulla birlikte Gökhan Salih Bey'in arabasına bindi. Ertesi günde Bolu, Avant'ta kurulu bir kampa katıldı. Kampta ülkenin her yerinden gelen 12 ile 16 yaşlar arasında 100 çocuk bulunuyordu. Şartlar zor, eğitmenler sertti. İlk hafta sonunda sadece 26 çocuk kalmıştı. Kampın komutanı ilk kez onlara hitap edecekti. Onun adı Kurt'tu. Baş eğitmen ise kendini Tilki diye tanıtmıştı. Kalan çocuklara tek sıra olmalarını söyledi. Rahat komutunda ellerini arkada birleştirip bacaklarını hafif açmışlar, dik bir şekilde komutana bakıyorlardı. Kurt, bu kadar kaldınız. Tam sayınız 26. Bu rakamda bizim için çok diyerek başladı konuşmasına. Ama 3 haftalık eğitim süresinden önce bırakmayacağız sizleri. Eğer ilk hafta içinizden zorlanan, dayanamayacağını düşünen varsa bir adım öne çıkıp hemen terk etsin burayı. Zira önümüzdeki 3 haftanın yanında ilk hafta ananızın kucağı gibi kalacak. Evet, gitmek isteyen varsa bir adım öne çıksın. Bakın ondan sonra pes diyenin sonu bok çukuru olur. Bir an karşısındaki gözlerde endişe yaradı. Bir pipo çıkarıp yakana dek konuşmadı. Evet, son kez soruyorum, gitmek isteyen? Öne çıkan yoktu. Kurt tilkiye bakıp gülümsedi. Sen ne diyorsun, gitmek isteyen yok. Tilki sadece omuz silkmekle yetindi. Gökhan onun gülümsediğini kamp müddetince hiç görmemişti. İnce uzun bir adamdı. Kurt ise eğitmenlerin hepsinden kısa ama çok enli bir adamdı. Peki o zaman burada bir aileyiz. Aile içinde nasıl bir sır olmazsa bize de olmayacak diye devam etti konuşmasına. İlk bilmemiz gereken şu, artık size ait bir şey yok. Sizin etiniz, kemiğiniz, kalbiniz, ciğeriniz, beyniniz, karakteriniz, bağırsaklarınız bile. Eğer varsa ruhunuz bile bizim. Biz dediğim Türkiye, ben onun kanlı canlı vücut bulmuş şekliyim önünüzde. Gökhan sözlerin içeriğini yavaş yavaş kavruyor ve kavradıkça içini bir ürperti kaplıyordu. Yanındaki kampın en güçlü çocuklarından Cemil'in bile sarsıldığını, olduğu yerde sallandığını fark etti. Kurt korkutucu söylevine devam ediyordu. Bu kamptan ya söylediğim gibi bizim sizi yapmak istediğimiz gibi çıkacaksınız ya da en yakın tarlada gübre olarak. İlk haftanız bedeninizin zorlu fiziksel eğitime dayanıklı olmanız için kondisyon çalışmalarıyla geçti. Artık silah kullanmayı, patlayıcıları, bomba yapmayı, çıplak elle insan öldürmeyi, elektronik tertibatları öğreneceksiniz. Lisan eğitiminiz başlayacak ve başarılı olanlarla bu devam edecek. Beni ve eğitmenlerinizi marangoz addedebilirsiniz. Sizler de yontmamız gereken kalaslar. Şimdi sıra geldi. Bir el hareketiyle fare ve kunduz adlı eğitmenler iri bir sandık getirdiler. Kurt, hepiniz bir tane seçin dedi. Çocuklar hala yerlerinden kımıldamayınca hadi diye ortalığı inletti. Gökhan üst kapağı kaldırılmış sandığın yanına gidince küçük köpek yavrularıyla karşılaştı. Hepsi çok sevimliydi. Sadece kuyruğun ucunda siyah olan sapsarı bir kangal yavrusu seçti. Kısa sürede kucaklarında seçtikleri köpeklerle sıraya girmişlerdi yine çocuklar. Kurt, bir gri emir dinlemek kadar emretmeyi de etrafındakileri kendine bağlamayı da bilir diye bağırdı. İlk kez gri olduklarını o an duydu Gökhan. Onlar gri takımdı. Eğitim süresi sonunda bu köpekleri eğitmiş olacaksınız. Bizim öğrettiklerimizi ne kadar iyi başardığınız kadar bu köpeklere sözünüzü dinletmeniz de önemli. Bunu unutmayın. Bu konuşma sonrası Kurt eğitimin bitişine kadar karşılarına çıkmadı bir daha. O günü ise hiçbir zaman unutmayacaktı Gökhan. Eğitim süresince fiziksel, kültürel ve psikolojik diye üçe bölünmüştü program. Gökhan için fiziksel eğitim yani silah kullanmak, savunma sporları, patlayıcılar, jimnastik, kondisyon çalışmaları sadece birkaç gün zorlu olmuştu. Ondan sonra alıştı. Kültürel eğitimde ise ağırlıklı olarak lisan eğitimi olmak üzere bir okulda öğrenilebilecek coğrafya, tarih, matematik, fizik, kimya gibi dersler veriliyordu. Müzik dersi en zevklisiydi. Mutlaka bir alet çalmalarını istiyordu Kamerya. Eğitmenler içinde tek bayandı ama dersi kaynatmaya izin vermeyecek kadar sertti. Yaşamınızdaki her şeyi müzikle bağdaştırmayı bilin. Müzik ile damgalayın onları. Ritim ile, melodi ile hareket edin. İçinizdeki müziği unutursanız ölürsünüz çocuklar diyordu. En zor saatler psikolojik eğitimde geçiyordu. Yarasa ve çıyan korkularıyla, zaaflarıyla yüzleştiriyorlardı onları. İstedikleri zaman güldürüyorlar, istediklerinde ağlatıyorlar, sinirden yumruklarını dişlerini sıkana dek hakaret ediyorlardı. Onların önünde tamamen çırılçıplaktılar, sadece bedenen değil ruhen de. O delici gözlerinden kaçan hiçbir şey olmuyordu. Kendilerine sakladıkları en ufak şeyi çıkarıp parçalıyorlar, sergiliyorlardı. Zaaflarınız, kompleksleriniz ortaya çıktığında sıkıntı duyacağınız her şey tutkularınız, eğilimleriniz, zayıflıklarınızdır diyordu yarasa. Bizim işimiz sizdeki bu zayıflıklara nasır bağlatmak, hatta onları gücünüz haline dönüştürmek diye ekliyordu Çiyan. Gökhan'ın kamptan aklında kalan yıllar sonra bile kabuslarına sızan anılardan biri psikolojik eğitimdeki sınavlardan biriydi. Yarasa ve Çiyan George Orwell'in 1984 adlı kitabını ders olarak okutmuşlardı. Ona atfen sınava 101 nolu oda diyorlardı. Herkes korkusuyla yüzleşiyordu. Onun korkusu karanlık ve kapalı alandı. Yarasa bir çukurun başına getirdi Gökhan'ı. Buraya gireceksin dedi. Çiyan 100 metre kadar ilerideki bir bayrağı işaret etti. Çıkış orada. Yarım saatim var. Eğer çıkmazsan beton dökeceğiz. Girişe de çıkışa da dedi. Gökhan'ın dizleri titremeye başladı. Neredeyse yalvaracak, onu eve göndermeleri için ağlayacaktı. Sadece küçük bir çocuktu, annesini babasını özlemişti. Ama karşısındaki yarasa ve Çiyan'dı, böyle bir şey yaparsa tek göreceği karşılık alay edilmek olurdu. Çiyan, hadi ama süren başladı bile, 3 dakika kaybettin der demez kendini çukura attı. Sadece sürünerek ilerlenebilecek bedeni genişliğinde karanlık bir tüneldi bu. Karanlık, nemli, boğucu tünelde ilerlemeye başladı. Sıcaktı. Eğer bir kere paniklerse kontrolünü dahi daha sağlayamayacağını biliyordu. O nedenle sadece ileri gitmeyi düşünüyordu. Etrafında hareket eden, yüzüne sürünen, giysilerine giren böcekleri hissediyordu. Hesabına göre yolun yarısında karanlıkta bir gariplik olduğunu hissetti. Önünde iki tünel vardı, bir yol ayrımı. Bunlardan birinin çıkmaz olduğunu adı gibi biliyordu. Korkuyla inil dedi. Yanlış tarafa girerse geri geri hareket etmesi imkansızdı. Bir an olduğu yere çöktü ve duyguları yerine beyninin hakimiyeti ele almasını sağladı. İki elinin işaret parmağını ağzına sokup çıkardı. İki tarafa da tuttu. Sağındaki tünelde çok hafif bir esinti geliyordu, hava akımı. Bunu akıl etmesi ona ayrı bir güç kazandırmıştı. Kurtulacağını başardığını düşünerek geri kalan yolu kısa sürede bitirdi. Çukurdan çıktığında yarasa ayağıyla sırtından itti. Biraz daha sürün, alıştın nasıl olsa diye gülüyordu. Çiyan ise iki dakikan kalmıştı. Yolda mola verip solucan mı yedin pis velet dedi. Harç boşa gitmesin bari. Gökhan çıktığı tünelin kapatılmasını izledi. Eğer biraz geç kalsaydı o toprağın içinde diri diri gömülecekti. O gece kaşara sayılıp uyuyabildi. Kaşar köpeğiydi. Renginden dolayı bu ismi vermişti. Çok bağlanmışlardı birbirlerine. Gökhan'ın en büyük dayanağı, ona güç veren bu köpek olmuştu. Kampın son günü 19 çocuk kalmışlardı. 7'si ortadan yok olmuştu. Gökhan onlara ne yapıldığını bilmiyordu. Artık öyle bir değişim geçirmişti ki bu umurlarında da değildi. Bütün bu zorlu süreç içinde en büyük dayanağı, en büyük güç veren küçük köpek yavrusu olmuştu. Kurt piposunu yakarak geldi yanlarına, sessiz bir şekilde birkaç kere önlerinden geçip tek tek gözlerinin içine baktı. Olmuşsunuz diye bağırdı. Şimdi evlerinize gideceksiniz. Artık bizim için görev almaya hazır sayılırsınız. Ve bunu istediğimiz zaman yapacağız. Göreve kadar eğitimleriniz sürecek ama ara vermek yok. Okulunuzdan kaytarmayacaksınız. Önümüzdeki iki yaz yine bu kampa geleceksiniz. Siz artık gri takımsınız. Tilki elindeki gri bereleri dağıtmaya başladı. Hepsi o gri bereyi gururla giyiyordu. Kurt birden ortama hakim olan neşeyi, birbirlerine bakıp gülüşen çocukları izliyordu. Ama o gülmüyordu. İki elini kaldırdı. Yeter susun, hazır ol diye bağırdı. Çocuklar birden sırayı düzgün hale getirip hazır ola geçtiler. Tilkiyi dinleyin. Tilki sıra olmuş çocukların karşısında kazıklara bağlanmış köpekleri işaret etti. Küçük dişleriyle önlerine atılmış kemiklerle didişiyorlardı. Biliyorsunuz bir sınavınız daha kaldı dedi. Hepiniz grisiniz ama alacağınız görevin dereceleri olacak. Köpekleri bırakacağız şimdi, yanınıza çağıracaksınız. Komutlarınızı dinleteceksiniz, dediklerinizi yapacaklar. Eğitmenlerden fare ve kunduz köpeklerin iplerini çözdü. Çocuklar haftalardır beraber oldukları, doyurdukları, sevdikleri köpekleri yanlarına çağırdılar. Sadece bir köpek kemiği bırakıp sahibine gitmedi. Sınav sonunda Gökhan'ın da aralarında olduğu 6 çocuk köpeklere verdikleri tüm komutları yaptırabilmişti. Tilki bunları not ediyordu. Sınav bittiğinde kunduz elinde 45'liklerle belirdi. Kurt herkes bir tane alsın dedi. Biraz sonra bavulunuzu alıp otobüse bineceksiniz. Ailenize, sevdiklerinize kavuşacaksınız. Ama son bir şey kaldı. Gökhan'ın içine bir huzursuzluk kapladı. Sanki çok kötü bir şey olacaktı. Kurt piposunu ağzından çıkarıp köpekleri işaret ederken başı dönmeye başlamıştı. Herkes köpeğini vursun. Sanki suyun altından gelmişti kelimeler, boğuk boğuk. Bütün çocuklar inil dedi, kulaklarına inanamıyorlardı. Bu köpekleri sevmişler, kamptaki en zor anlarında onlara sarılarak, onları okşayarak teselli bulmuşlardı. Ağlarken gözyaşları tüylerine akmıştı. Onları beslemiş beraber yatmışlardı. Öylesine küçük, öylesine sevimliydiler ki. Kurta söylediğine inanmaz gözlerle bakıyorlardı. Şaka yaptığını duymak istiyorlardı. Ama böyle bir şey imkansızdı, bunu da biliyorlardı. Ne oldu birden mızmız bebeklere döndünüz diye sert çıkıştı Kurt. Size gri takım dedik. Şimdi size kamptan mezun olmuşken ilk emrinizi veriyoruz. Tereddüt ediyorsunuz. Böyle mi yapacaksınız görevlerinizi? Köpeklerin yanına yürüdü. Evet, sevindiler değil mi? Ama yeri gelince ülkeniz için bir bebeği öldürmek zorunda kalmayacak mısınız? Belki de tümden bir aileyi, sevdiğiniz kızı, köpeklerinize bağlandınız ama bilin ki ülkeniz kıskançtır. Kendisinden başka bağ istemiyor. Kendisinden başka bir sevgi istemiyor. Sizin kalbinizdeki yerini paylaşmak istemiyor. Gökhan Kurt'un ne demek istediğini anlamaya başlıyordu. Bu köpeği öldürerek diye devam etti Kurt. Sizi ülkenizden başka sevgiye bağlayan her şeyinizi öldüreceksiniz. Bundan sonra bir şeyi severken veya bağlanırken korkacaksınız. Çünkü o şeyi emir gereği terk etmek, yok etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu köpeği öldürerek ülkenizden başka bir şeyi sevmeyecek, bağlanmayacaksınız. Bütün bunlar çocuk oyunu değildi. Her şey ciddiydi. İlk hareket eden Gökhan oldu. Kaşar efendisine bakıyordu. Öylesine bir bakıştı ki bu Gökhan unutabilmek için yıllarını verebilirdi. Ne zaman birini sevecek gibi olsa o bakış gözünün önüne geldi. Silahın emniyetini açtı ve tek bir kurşunla işi bitirebilmek için gözyaşlarını sildi. "Bayım geldik," diye Fransızca tekrarladı Gökhan'ı Rotterdam'dan Bonn'a getiren taksi şoförü Jules Baskant. Gökhan hafifçe uyuklamıştı. Bir an nerede ve kim olduğunu bilemedi. Frank konsarken taktığı gözlüğü alışkanlıkla aramaya başladı. Neden sonra kendine geldi. Şoföre söz verdiği parayı sayıp ağzını bile açmadan ıssız caddede yürümeye başladı. Gece yarısına az kalmıştı. Bonn, Berlin ve Hamburg'un aksine gece yaşantısı hareketsiz şehirlerden biriydi. Özellikle birleşmeden sonra hükümet Berlin'e taşınınca eski başkentte yaşam akşam 7-8 gibi duruyordu. Örgüt tarafından ajan transferlerinde kullanılan 3. sınıf otellerden birine gitti. Gözlerini açmakta zorlanan katibe yüklü bir bahşiş verip kayıt yaptırmaktan kurtuldu. Zaten sabaha dek kalacaktı. Katipten otelin önündeki telefon için kart alıp aklının derinliklerine kazınmış numarayı çevirdi. Uykulu bir ses "ya" dedi. "Robus, ben G9. Türkçe konuşmuştu. "G9 mu? Nereden arıyorsun? Ne oldu?" Gökhan tiz ses tonundan karşısındakinin en son 4 yıl önce aradığı Robus olmadığını anlamıştı. "Açığa çıktın," dedi. "Arabama bomba konmuştu. Şans eseri kurtuldum. Bondan arıyorum. Yarın evde olacağım." Ardı ardına söyledikleri karşı tarafta panik nidalarına sebep oluyordu. Ne demek açığa çıkmak? Belki de başkasıyla karıştırmışlardır. Gökhan içinden yağ sabır çekip durumu sakin bir şekilde açıklamaya başladı. Eski Robus olsa şimdiye kadar Gökhan'ı da sakinleştirmeye çalışıp durumu kontrol altına alırdı. "Karıştırmaya imkan yok. Bugün sizin verdiğiniz Rotterdam'daki son işi yapmıştım ki arabam orada patlatıldı. Talimatlara göre hemen Bonn'a geldim." Robus bu kez uyanmış gibiydi ve sesi sakin geliyordu. "Evet, açığa çıkmışsın. Daha kötüsü sisteme girmişler. Çünkü biz sana görev vermedik. Rotterdam'daki görevi başkasından almışsın. Kimdi?" "Armand Bogosyan." "Ah tamam, biliyorum onu. Gözlem listesindeydi. En azından o açıdan bir sorun yok. Şimdi bütün sistemin sıfırlanması gerekecek. Bir süre beklemede kalırız. Bakalım bir tek sen mi açıklasın? Yoksa tüm gri takım mı yuvaya çağırmak gerekir?" "Onlar senin işin. Bu arada birilerinin Vuvazi'deki okuluma gitmesi gerekecek. Oradaki bilgisayarım temizlensin. Ayrıca dolaplarda bazı görüntü kayıtlarım var. Onlar da yok edilmeli." "Tamam, halledilir. Evde bir şey var mı?" "Hayır, orası temiz." Robus'la konuşacağı başka bir şey yoktu. Veda edip kapattı. Fransız polisin ne düşüneceğini merak ediyordu. Frank Consal'ın arabasının patlaması ve kayboluşuyla Armand Bogosyan'ın ölümü arasında bağlantı kurulmamasını umuyordu. Ama belki de zaten her şeyi biliyorlardı. Uluslararası istihbarat savaşları bazen açık pokere benzerdi. 4 kağıt açıkta olur ama bir tanesi bütün eli kazandırırdı. Otele döndüğünde bir türlü uyku tutmadı. Sanki vücudu Frank Consal'dan geriye kalanı atmaya çalışıyordu. Ve bu süreç garip bir enerjiyle doldurmuştu onu. Bir süre Alman kanallarının sıkıcı ve renksiz yayınına baktıktan sonra aklına Ermeni'nin çantasından aldığı dosya geldi. İlk olarak İngilizce anlaşmaların Aydinger'lerini okudu. 10 dakika sonra şaşkınlıktan gözleri dört açılmıştı. Amerikan hükümeti Türkiye'deki bor, toryum ve uranyum madenlerinin işletim hakkını 99 yıllığına Ornikron adlı Texas'taki bir madencilik ve enerji şirketine satıyordu. Anlaşma 2007 Aralık ayına itibaren geçerliydi. Gökhan, Amerikan hükümetinin kendine ait olmayan madenleri bir şirkete nasıl sattığını merak etti. Bildiği kadarıyla devlet kamuoyunca bilinmese de özellikle bor ve toryum konusunda hassastı. Nitekim dosyada bulunan 23 Mart 2003 tarihli bir gazete haberinde Türk hükümetinin bor madenlerinin işletim hakkını 99 yılına almak isteyen Altayum adlı bir şirketin teklifini reddettiği yazılıydı. Belgelere göre Altayum'da Ornikron'a bağlı göstermelik bir şirketti. Gazete parçası çeviriye zımbalanmıştı. Dosyanın geri kalanında bor ve toryumun başta uzay ve silah teknolojisinde olmak üzere kullanım amaçlarını ve stratejik önemlerini belirten bilim adamlarının raporları vardı. Bor reaktörlerin verimliliğini anlatılıyordu. Rezervler kısmına geldiğinde dünyadaki kaliteli borun neredeyse %80'inin, toryumun ise %50'sinin Türkiye'de olduğu yazılıyordu. Türkiye uranyum kaynakları bakımından da en zengin ülkelerden biriydi. Gökhan elbette verilerden yola çıkıp denklemi kuran ve sonuca varabilen bir stratejik analiz yapabiliyordu. Başkanın birkaç ay önce halka hitaben yaptığı konuşmalarda vurguladığı konulardan bir tanesi de ABD'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, Orta Doğu petrollerine bağımlılığın azaltılarak yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesiydi. Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi bunlarla ilgili yeni siyasi haritaların oluşması anlamına gelirdi. Bu hep böyle olmuştu. Altayum'un anlaşma teklifinin reddinden sonra Irak'taki savaş öncesi ABD'nin Türkiye'ye asker yerleştirme isteğini reddeden birinci meclis kararı çıkmıştı. Pentagon'a bağlı düşünce kuruluşları planlarını o tarihte başlatmış olmalıydı. ABD Türkiye'deki madenleri istiyordu. Petrol stratejik bir madendi ama birçok ülkede zengin rezervler halinde bulunuyordu. Oysa bor ve toryum geleceğin gücüydü ve Türkiye bu açıdan çok önemli bir kaynağa sahipti. Bu toprakları istiyorlardı. Kendilerine ait bir yönetim veya birçok açıdan içine nüfuz ettikleri bir Türkiye değil, ABD'ye daha doğrusu Ornikron adlı şirkete ait bir Anadolu olacaktı. Aslında bu toprakları istemek için daha pek çok nedenleri vardı. Çin yüzünden gitgide artan stratejik gerilim Amerikan ordusunun daha uygun stratejik noktalara yerleşmesini gerektiriyordu. Madencilerin çıkarları daha pek çok noktada politik çıkarlarla kesişebilirdi. Bu dosyada okuduklarının sadece madenlerle ilgili olmadığını düşündü. Pek çok neden bir araya gelmek için bu tarihi beklemişti. Bu dosyanın Armen Bogosyan'ın eline geçmesinin sebebi bu planın içine Ermenilerin de dahil edildiği, belki de ABD'nin işine yarayan toprakları aldıktan sonra geri kalanını paylaştıracağı anlamına gelebilirdi. Ne de olsa Amerika kurulduğu ilk zamanlardan beri ve özellikle dünyada Protestanlığı yaymak için örgütlenen American Board of Commissioners for Foreign Missions adlı kuruluşun 1818 yılında yapılan senelik olağan toplantısında aldığı bölgenin Protestanlaştırılması kararının hayata geçmesinin ardından her zaman Ermeniler nezdinde misyonerlik faaliyetlerine ana üssü olmuştu. Ve sonrasında geri kalan bölgelerin bir kısmı belki kurulacak Kürt devletine, bir kısmı Ermenistan'a, bir kısmı Yunanistan'a. Dosyayı inceledikçe vardığı sonucu daha da destekleyecek birçok küçük ayrıntı buldu. Parasını büyük ihtimalle Ornikron'dan alan Sentinel adlı bir düşünce kuruluşu, Güney Kıbrıs'ta yapılan bir toplantıda Türkiye karşıtı örgütleri buluşturmuştu. Vatikan'da yapılan gizli bir toplantıda Hristiyanların kutsal haç mekanlarıyla dolu Anadolu'nun işgal sonrası tekrar bir Hristiyan yurdu haline gelmesi planlanmıştı. Gökhan bunu Endülüs Emevi Devleti'nin 400 yılı aşkın varlığından sonra İber'in Hristiyanlık dışı unsurlardan temizlenmesine ilişkin bir rapordan ve Vatikan'da yapılan Yeni Bizans adlı toplantılardan çıkarıyordu. Bu karara varılmasının nedenlerinden biri de American Board of Commissioners for Foreign Missions'ın yüzyıldan fazla zamandır süren Müslümanları ve bu bölgede Protestan olmayan Hristiyanları Protestanlaştırma çabalarının sonuçsuz kalmasıydı. Dosyada alt alta dizilmiş uzun bir liste değişik unsurların yaptığı toplantı başlıklarıyla doluydu. İşin içinde devletler, dinsel kurumlar, lobiler vardı. Şok bir baskından sonra kısa sürede Anadolu barbar Türklerin elinden alması gereken bir Hristiyan yurdu şeklinde sunulacak ve Amerikan ordusu gecikmiş bir Haçlı Seferi'nin kahramanı olacaktı. Zaten 11 Eylül saldırılarından sonra Başkan Bush bir Haçlı Seferi'ne başladık dememiş miydi? Afganistan, Irak ve nihayet Türkiye. Yalnız Türkiye'nin diğerlerinden farkı doğrudan Amerika'ya bağlanacak olmasıydı. Gökhan sabaha dek endişeyle dolandı durdu. Nihayet ayakları yorulduğunda birkaç saatlik huzursuz bir uykuya dalabildi. Uyandıktan bir süre sonra çok uzun yıllardır ayak basmadığı ülkesinde olacağını biliyordu. Ama dehşetli zamanların da habercisi olacaktı.